2. Samuel kitabının 20. bölümüne geldik. Konu krallıkta isyan, öç ve kıtlık, dışarıda Filistinlerle savaş. Bu aslında 20 ve 21. bölümlerin konusudur. 20. bölüm Davut'a karşı bir başka isyanın kaydıdır. Davut'un başına gelen bütün sorunlardan sonra Rabbin ona karşı biraz daha yumuşak davranacağını düşünürsünüz ama Rabbin vaat etmiş olduğu gibi Davut'un evinden kılıç ayrılmayacaktı. Bütün bunlar boyunca Davut'tan hiçbir şikayet, hiçbir sızlanma işitmiyoruz. Başına gelen her şeyi günahının karşılığı olarak adil bir ceza görüyor. Davut'un tahta dönmesi konusunda kendilerine danışılmadığı için görünürde sadece İsraillilerin küçük bir kıskançlığının sonucu gibi görünen bir başka isyan çıkıyor. Bu isyana Benyamin oymağından Şeva önderlik ediyor. O sırada diyor 20. bölüm 1. ayetinde, Benyamin oymağından Bikri oğlu Şeva adında kötü bir adam, bir rastlantı sonucu Gilgal'daydı. Şeva boruç alıp, Yişay oğlu Davut'la ne ilgimiz ne de payımız var dedi. Ey İsrailliler, herkes kendi evine dönsün. Şeva'ya kötü bir adam olduğu anlamına gelen Belial oğlu deniyor. Bunun üzerine bütün İsrailliler Davut'u bırakıp Bikri oğlu Şeva'nın ardından gitti. Yahudalılar ise krallarına bağlı kalıp Şeria ırmağından Yeruşalim'e dek ona eşlik ettiler diyor 2. ayette. İsrail oğullarının imansızlığı ve güvenilmezliği hayret vericiydi. Bazıları bunlar insanın gelişip uygar oluşundan önceki kaba günlerde diyeceklerdir. O kişilere bir soru sormak istiyorum. Sizce durum günümüzde daha iyi mi? Hatta daha da kötüye gidiyor. Herhangi bir devlet başkanının söylenmemesi gereken bir şey söyleyip de bir kamuoyu yoklaması yapıldığında o kişinin popülerliğinin yeniden göreve seçilemeyecek kadar azaldığını görmek çok ilginç değil midir? Bir hata yapsın, ondan sonra bakın. Bu durum hangi partiden olursa olsun, nerede olursa olsun, hangi ülkede olursa olsun, her makam sahibinin başına gelebilir. Bu da kalabalığın ne kadar vefasız olduğunu kanıtlamaktadır. Hepimiz aslında vefasız insanlarız. Tanrı yüreklerimizi bilir. Yeremya 17. bölüm 9. ayette yürek her şeyden daha aldatıcıdır, iyileşmez, onu kim anlayabilir der. Bu ayet kimin yüreğinden söz ediyor? Zalim bir diktatörün yüreğinden mi? Hayır. Sizin ve benim yüreklerimizden söz ediyor. Elçi Pavlos Romalılar 7. bölüm 18. ayette çünkü içimde yani bedenimin gereksiz isteklerinde yararlı bir şeyin konut kurmadığını biliyorum. İçimde istek varsa da iyilik yapma gücü yok diyebiliyordu. İsrail'in 10 oymağı isyanından Şiva'yı izlediler. Kral Davut Yeruşalim'deki sarayına varınca saraya bakmak için bıraktığı 10 cariyeyi gözetim altına aldı. Onların geçimini sağladı ancak yataklarına girmedi. Onlar da ölünceye kadar göz altında dul kadınlar gibi yaşadılar diyor 3. ayette. Hatırlayacağınız gibi bunlar Avşolom'un aldığı kadınlardı. 4. ayette Davut Amasa'ya 3 gün içerisinde Yahudalıları yanıma çağır, sen de burada ol dedi diyor. Hatırlayacağınız gibi Amasa Avşolom'un isyanında asi güçlerin komutanıydı. 2. Samuel 17:25 ve 1. Tarihler 2:17'ye göre Amasa Davut'un kız kardeşlerinden biri olan Abigail'in oğluydu. Yani Davut'un kuzeniydi. Amasa'nın yönetimindeki asilerin yenilgisi ve Avşolom'un ölümünden sonra Davut Amasa'yı Yoav'ın yerine kendi ordusunun komutanı yapmıştı. Amasa Yahudalıları çağırmaya gitti ama belirlenen zamanda dönmedi. Bunun üzerine Davut Avişa'ya şimdi Bikri oğlu Şeva bize Avşolom'dan daha büyük kötülük yapacak dedi. Efendinin adamlarını al ve onu kovala. Yoksa kendine surlu kentler bulup bizden kaçar. Böylece Yoav'ın adamları Keretlilerle Peletliler ve bütün koruyucular Bikri oğlu Şeva'yı kovalamak için Avişay'ın komutasında Yeruşalim'den çıktılar diyor 5-7 ayetlerde. Yani Amasa adlı bu adam gitmiyordu. Bunun üzerine Yuav orduyla beraber Şeva adlı bir asinin peşinden gidiyor. Ayrıca Yuav belli ki onun da Davut'a ihanet ettiğini düşünerek Amasa'yı zalimce öldürüyor. Bölüm Yuav'ın Şeva adlı asinin peşinden gidişiyle son buluyor. Yani 20. bölüm. Şeva Habil adlı kente sığınıp ordu onu ele geçirmek için şehre saldırmaya hazırlanırken bilge bir kadın işe karıştı. Şeva Abel halkı tarafından öldürüldü. Bu tabii ki isyana son vermişti ancak göreceğimiz gibi Davut'un sorunlarını sona erdirmiyordu. Bütün bu sorunları yaşarken Davut peygamber yüksek sesle ağlamıyor ve sızlamıyor. Rabbin kendisine disiplin uyguladığını biliyor. Davut'un günahının yanına kar kaldığını düşünmeyin dostum. Davut şiddetle cezalandırılmıştı ancak Davut Tanrı'yı seviyordu. Yenilen imanın altında hiçbir zaman yenilmeyen bir iman vardı. Tanrı'nın adamı, Tanrı'nın gönlüne göre bir adam olan Davut işte buydu. 21. bölüm İsrail diyarındaki bir kıtlık dönemiyle başlıyor. Davut'un döneminde diyor 21. bölümün 1. ayeti, 3 yıl ard arda kıtlık oldu. Davut Rab'be danıştı. Rab şöyle yanıtladı. Buna kan döken Saul ile ailesi neden oldu. Çünkü Saul Givonluları öldürdü. Tanrı'nın kıtlık için verdiği neden tuhaftır ama bunda bizler için bir ders bulunmaktadır. Kral Givonluları çağırtıp onlarla konuştu. Givonlular İsrail soyundan değildi. Amorlulardan sağ kalan bir halktı. İsrailler onları sağ bırakacaklarına ant içmişlerdi. Ne var ki İsrail ve Yahuda halkı için büyük gayret gösteren Saul onları yok etmeye çalışmıştı. Davut, Givonlulara sizin için ne yapabilirim? Rabbin öz halkını kutsamanız için bu suçu nasıl bağışlatabilirim? Diye sordu. Givonlular ona şöyle karşılık verdi. Saul'la ailesinden ne altın ne de gümüş isteriz. İsrail'de herhangi birini öldürmek de istemeyiz. Davut ne isterseniz yaparım dedi. Şöyle karşılık verdiler. Bizi yok etmeye çalışan ve İsrail ülkesinin hiçbir yerinde yaşamamız için bizi ortadan kaldırmayı tasarlayan adamın oğullarından 7'si bize verilsin. Rabbin seçilmişi Saul'un Giva kentinde Rabbin önünde onları asalım. Kral onları vereceğim dedi. Kral Saul oğlu Yonatan'la Rabbin önünde içtiği anttan ötürü Yonatan oğlu Mefiboşet'i esirgedi diyor 21. bölümün 2-7 ayetler arası. Bu kutsal kitaptaki dikkate değer bölümlerden biridir. Bunu anlamak için Yeşun'un günlerine Givonluların onu kandırıp da Yeşun'un onlarla bir antlaşma yaptığı günlere dönmemiz gerekir. Bunu Yeşu 9. bölümde görüyoruz. İsraillilere Tanrı tarafından kimseyle bir antlaşma yapmamaları söylenmişti. Bazı insanların uygar olmadığını söyledikleri o günlerde bir antlaşma bozulamaz bir şeydi. Bir antlaşma yapıldığında antlaşmanın şartları yerine getirilirdi. Antlaşmalar sadece birer kağıt parçası değildiler. Bozulmak üzere yapılmamışlardı. Günümüzde ulusların bir konferans masasının etrafına oturup bir antlaşma yapmaya çalışmaları neredeyse gülünç bir şeydir. Çünkü bu antlaşmaya kim uyacaktır? Sokaktaki insanın, ulusların birbirleriyle anlaşmaya çalışmalarından kuşku duymakta. Ama bir ulus Tanrı'ya itaat ettiğinde sözünü tutar, tutmalı da. Yeşu Givonlularla bir antlaşma yapmıştı ve Saul tahta geçtiğinde bu antlaşmayı bozmuştu. Davut, Saul'un davranışlarını tamir etmeye çalışmış ve bunu gerçekleştirmişti. Ama madalyonun öbür yüzü ilginçtir. Tanrı, İsrail'i temsil eden Saul'un Givonlularla yapılan antlaşmaya aykırı davrandığını unutmamıştı. İsrailliler Tanrı'nın halkı olduklarından yaptıkları yanlarına kar kalmayacaktır. Evet, İsrailliler yani o dönemlerde İbrani soyundan gelen insanlar, Tanrı'nın halkı olduklarından dolayı yaptıkları yanlarına kar kalmayacaktır. 3 yıl süren kıtlık bir yargı olarak üzerlerine gelmiştir. Şimdi bu olayı geçerli olduğunu düşündüğüm bir şekilde uyarlamak istiyorum. Sizler ve ben herhangi bir ulusun, Hristiyan bir ulus ya da Tanrı'ya itaat içerisinde yaşayan bir ulus olduğunun söylenemeyeceği bir çağda yaşıyoruz. Ama Tanrı ulusları yargılar. Tanrı ulusları sorumlu tutar. Hangi ulus olduğu fark etmez. Tanrı Mısır'ı yargılamıştı. Tanrı Babil'i yargıladı. Tanrı Asur, Yunanistan ve Roma'yı yargıladı ve Tanrı diğer ulusları da yargılayacaktır. Ben tüm insanlığın yok olma sürecinde olduğunu düşünüyorum. Lütfen şimdi söyleyeceklerime çok dikkat edin. Tanrı'nın yargısının üzerimizde olduğunu gösterir kanıtlar vardır. Birkaç şeyi özellikle dile getirmek istiyorum. Amerikalı bir dostum şöyle anlatıyordu. Birinci Dünya Savaşı'ndan beri barış yapan bir ulus olma niyetindeyiz. Amerikalılar olarak ama günah içerisinde yaşıyoruz. Ayrıca savaşmayı da bir türlü bırakamadık. Daha modern silahlar ürettik. Birinci Dünya Savaşı'ndan beri ordularımızın bir yerlerde savaşmadığı bir an bile olmadı. Kore değilse Vietnam'da savaştık. Vietnam değilse Avrupa'da, Asya'da ya da başka bir kıtada savaştık. Değerli dostum, günümüzde şimdiye kadar hiçbir zaman olmadığı kadar barıştan söz edilmektedir. Herkes ama herkes barıştan söz edilmektedir. Bir ülkeyi gidip işgal ediyorlar, orada binlerce, on binlerce, milyona yakın insan öldürüyorlar. Ne için? Güya barış getiriyorlar. Kardeşim, insan öldürmekle barış gelmez. İnsan öldürmekle barış olmaz. Ama böyle diyorlar. Böyle göz boyuyorlar. Böyle kandırıyorlar. Barış barış diyorlar ama buna karşın barış yoktur. Yeşaya 57:21'de bakın ne diyor? Kötü insana, kötülere esenlik, barış yoktur. Şimdi günah içerisinde yaşayanlar hiçbir zaman barışı getiremezler. Yüreğinde günah olanlar barışı getiremezler. Kardeşim, eğer senin yüreğinde barış yoksa, esenlik, huzur yoksa bunu başkasına nasıl vereceksin? Senin yüreğinde pislik, günah, kötülük varsa ancak başkalarına verebileceğin yüreğinde olanlardır. Demek barışı verebilmen için, barışı getirebilmen için önce kendin o barış içerisinde olman gerekir. Kötülere, yani günah içerisinde yaşayan insanlara esenlik, barış yoktur diyor Tanrı'nın sözü. Bundan sonra Davut'un Filistinlilerle sürekli savaş içerisinde olduğunu görüyoruz. Filistinlilerle İsrailler arasında yeniden savaş çıktı. Davut'la adamları gidip Filistinlilere karşı savaştılar. O sıralarda Davut bitkin düştü. Ucu 300 şekel ağırlığında bir tunç mızrak taşıyan ve yeni kılıç kuşanan Rafa oğullarından Yişbi Benov onu öldürmeyi amaçlıyordu. Ama Seriya oğlu Avişay Davut'un yardımına koştu. Filistinli'ye saldırıp onu öldürdü. Bundan sonra Davut'un adamları ant içerek Davut'a İsrail'in ışığını söndürmemek için bir daha bizimle birlikte savaşa gelmeyeceksiniz dediler diyor 21. bölümün 15-17. Ayetler arasında. Davut büyük bir adamdır ve adamları da onun yerini alabilecek kimsenin olmadığını biliyorlar. Şimdi Davut ihtiyarlıyor ve savaşa gittiğinde eskiden olduğu dayanıklığa sahip değil. Kolayca yeniliyor. Bu Davut için çok farklı bir deneyim. İsrail'in önderleri Davut'un savaş alanında savaşmak için fazla yaşlı olduğunu görüyorlar ve bunu kendisine bildiriyorlar. Ona savaş alanından çok ülkeyi yönetmede daha gerekli olduğunu söylüyorlar. Büyük bir savaş olmuş ve Tanrı bu halka zaferi kazandırmıştı. Bunların dördü de Gat'taki Rafa soyundandı. Davut'la adamları tarafından öldürüldüler diyor 22. ayette. Burada söz edilen Rafa Goliyat'tı. Davut'un Goliyat'la dövüşmeye giderken 5 düzgün taş aldığını hatırlayacaksınız. Bazı vaazlarda Davut'un bunu eğer ilk vuruşta devi öldüremezsem yanında yedek taş olması için yaptığı bildirilir. Hikayeyi bu şekilde öğretenler burada bizim için bir ders olduğunu, yedeğimiz olması gerektiğini söylerler. Ancak taşların açıklaması Goliyat'ın 4 oğlu olduğuydu. Bunlar Filist ordusundaydılar. Davut devi öldürürken sonra dört oğlunun kendisiyle savaşmaya gelebileceklerini biliyordu. Davut bunu o zaman yaşamadıysa da tabii ki devin oğulları öç almayı isteyeceklerdi. Eğer Filistinlerle olan bu son savaşta eğer Abişay Davut'un yardımına koşmasaydı Golyat'ın oğullarından biri olan İşbi Benob öcünü alacaktı, yani Davut'u öldürecekti. Ancak Davut gençken Golyat'la dövüştüğünde yanına dört tane daha taş almıştı ve Golyat'ın dört oğlunu da öldürmeye hazırdı. Sapan kullanmada çok keskin bir nişancıydı Davut. Büyük bir olasılıkla her gün birkaç saat çalışma yapıyordu. Bir sincabın girmesi için bile fazlasıyla küçük olan bir ağaç kovuğuna sapan atarak bir taş yerleştirebileceğini tahmin ediyorum. Hani diyoruz ya tam 12'den vurdu diye. Davut da tam 12'den vuran birisiydi. Bu bölüm Davut'un hayatının savaşçılık yönünün son buluşunu anlatır. Tanrı Davut'u bütün düşmanlarından harikulade bir şekilde kurtarmıştı. 22. bölümde Davut'un Tanrı kendisini düşmanlarından kurtardıktan sonra söylediği ezgiyi buluyoruz. Bu ilahi Mezmur 18'in aynısıdır. Rab Davut'u bütün düşmanlarının ve Saul'un elinden kurtaracağı gün Davut Rab'be şu ezgiyi okudu diyor 22. bölümün 1. ayeti. Bu belki de Davut'un hayatının sonunda yazdığı bir ezgidir. Davut geriye dönüp de baktığında Tanrı'nın elinin hareketini ve onu o yaşına getirişini görebiliyor. Ben Mezmur 23'ü de aynı zamanda yazdığına inanıyorum. Çünkü yaşamının bu döneminde Rab çobanımdır, eksiğim olmaz diyecek durumdadır. Elçi Paulus bunu şu şekilde dile getirmişti. Onun için şuna kesinlikle inanıyorum ki sizlerde yararlı bir iş başlatan Tanrı Mesih İsa'nın gününde onu sonuçlandıracaktır. Tanrı sizi bu ana kadar getirmiştir dostum. Neden şimdi sizi terk edeceğini düşünüyorsunuz? Tanrı'nın o zamana kadar kendisine sevgi dolu bir şekilde bakmış oluşu Davut'a gelecek için de güven vermektedir. Şöyle dedi Davut. Rab benim kayam, sığınağım, kurtarıcımdır. Tanrım kayamdır, ona sığınırım. Kalkanım, güçlü kurtarıcım, korunağım, sığınacak yerimdir. Kurtarıcım, zorbalıktan beni sen kurtarırsın. 2. Samuel 22, 2 ve 3. ayetler. Kayam Rab'dir. Şimdi kaya üzerinde dinlendiğiniz bir yerdir. Mesih kurtuluşumuzun kayasıdır. Mesih ise temeldir. Bizler onda dinleniriz. Sığınağımdır. Sığınak hayatta korunmak için gittiğimiz yerdir. Kurtarıcımdır. Sınanma zamanında bizleri kurtaracaktır. Tanrım kayamdır. Rab sadece kayam olmakla kalmaz, aynı zamanda Tanrım ve kayamdır. Yani imanımın kayasıdır. O iman ettiğim kişidir. Ona sığınırım, kalkanım. Rab beni düşmandan korur. Güçlü kurtarıcım, kurtuluş konusunda güvendiğim kişi odur. Benim yüksek kalemdir. Etrafı görmek için ona giderim. O bana görmem gerekenleri gösterir. Korunağım, sığınacak yerimdir. Beni şiddetten kurtaran odur. Dahi yazarların çıkmadığı bir çağda yaşıyoruz. Günümüzde büyük bir görüm yok. Bilimsel çağımızda her şey bilgisayarlarla yönetiliyor. Her şey önceden kaydedilmiş. 2 artı 2'nin 4 ettiğini biliyoruz ama gerçekten özgün olan bir şey üretemiyoruz. Tanrı yaşamdan çıkarıldığında yaşam ne kadar da monoton oluyor. Buna tezat olarak Davut yaşadığı her şeyde Tanrı'yı gördü ve minnettarlığının şiirsel dışa vurumu edebiyatın en büyük harikalarından biridir. Bana zafer kalkanını bağışlarsın, alçak gönüllülüğün beni yüceltir diyor 36. ayette. Davut çabuk öfkelenen bir adamdı. Ama Tanrı yumuşaktır ve Davut'un Tanrı'ya olan sevgisi ve onunla bağlantısı onu yatıştırıp yumuşatmıştı. Davut'u lütufkar biri haline getirmişti. Alçak gönüllülüğün beni yüceltir. Sizler ve benim Tanrı'yla daha çok zaman geçirmemiz gerekir kardeşim. İçinde yaşadığımız bu zamanda insanların Tanrı'ya çok çok ihtiyaçları vardır. Bu harika bir mezmur. Davut'un mezmurları harikuledir. İnsanın yüreğini, insanın aklını açarlar. İnsanın hayatını açarlar. Yaşamanıza izin verirler. İnsanların yaşamak isteyişi hakkında birçok şey işitiyoruz. Günümüzde rahatlık sağlayan birçok alet ve lüks var. Birçok genç her türlü rahatlığa sahip olan zengin evlerde büyüyor. Birçoğu bütün bunları terk ederek gidip serseri bir hayat yaşıyor. Bunu yapmalarının nedenini yaşamayı istediklerini söyleyerek açıklıyorlar. Dostum, maddesel şeyler yaşamınızı sağlamaz. Tanrı'nın bizi bağlamış olduğu bütün bağları bir kenara atıp başka bir yere gitmek de yaşamamızı sağlamaz. Ancak Tanrı'yla doğru bir ilişki içine girdiğimizde gerçekten yaşayabiliriz. 2 Samuel 22, Davut'un hayatına dönüp baktığında yazdığı harikulade bir mezmurdur. Ayrıca 23. mezmura geldiğimizde bunun küçük, olgunluktan uzak bir çocuk tarafından yazılmadığına inandığımı göreceksiniz. Mezmur 23, yaşamın gerçekten nasıl bir şey olduğunu bilmeyen bir üniversite öğrencisi tarafından yazılmamıştı. İş dünyası ya da siyasette üste tırmanmaya çalışan orta yaşlı bir adam tarafından da yazılmamıştı. Ünlü olmayı isteyen biri tarafından da yazılmamıştı. 23. mezmur, dönüp yaşamına bakan ve hayatının değişik olaylarında Tanrı'nın elini görebilen ihtiyar bir kral tarafından yazılmıştı. Davut her şeyi tatmış olan bir adamdı. Dostum, dünyanın sunduğu hiçbir şey yok ki Davut onu tatmamış olsun. Davut'un en harika şeyin ne olduğu hakkında vardığı sonuç, Rab benim çobanımdır idi. Bu harikulade övgü ezgisi sadece büyük bir edebi eser olmakla kalmaz, aynı zamanda önümüzde yeni ufuklar açar ve bir gün güneşin batımı ya da ayın doğuşundan çok daha görkemli olan bir şeyi görmemizi sağlar. Bir adamın yüce Tanrı ile olan harikulade ilişkisini dile getirir. Günümüzde buna ne kadar çok ihtiyaç var.